Ayrım 13, sayfa 129. Sadece bir tek yağ lambası tarafından aydınlatılan alacakaranlık bir odada bulunuyorlardı. Lambanın titrek ışığı yüzlerce kehribar zerresinden yapılmış bir başlığın içinden süzülüyordu. Havada sandal ağacı, misk ve mür kokuları vardı. Hizmetkarlardan biri cam bir şişe getirmişti. Bir kalbin büyük damarlarını andıran iki hortum şişenin üst kısmında son buluyordu. Şişenin boğazına yerleştirilmiş olan toprak bir lülenin içine fındık büyüklüğünde bir kor yerleştirilmişti. El-Mansur altın bir kutudan bezelye büyüklüğünde bir tane aldı ve korun üzerine koydu. Sonra da hortumlardan birinin ucunu dudaklarına götürdü. Göğüs kafesi sanki derin bir nefes alıyormuş gibi kabarmıştı. Cam şişenin içindeki sıvı kaynıyormuş gibi fokurdamaya başlamıştı. El-Mansur diğer hortumu Orlando'ya uzattı. ''Kuvvetle içine çek. Korkmana gerek yok. Dumanın yakıcılığı suyun içinde kalacak. Ciğerlerine sadece unutkanlığın beyaz rüzgarı dolacak.'' Orlando derin bir nefes aldı ve dilinin üzerinden tatlı bir acılığın aktığını hissetti. ''Tadını aldın mı?'' diye sordu El-Mansur. ''Bu esrar tadı mı?'' ''Bu cennet bahçesinin yasak meyvesinin tadı. Kimya asada. Mutluluk iksiri.'' ''Hangi maddelerden oluşuyor?'' İçinde esrar, banotu ve güzel avrat otu olduğu söylenir. Ama baldıran, yılan zehri, nefrut kökü bulunduğunu da biliyorum. El kimya ile ilgileniyorsan, bu ilacın reçetesini himyerilerin Kitab As-Sa'id anasında bulabilirsin. Hasan Sabbah bir himyeridir. Asıl ismi Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Muhammed bin El-Sabbah el-Himyeri'dir. Himyeriler ilaç karışımları hazırlama ustalarıdır. Orlando içinin hoş bir sıcaklıkla dolduğunu hissediyordu. Sessizce unutkanlığın beyaz rüzgarını ciğerlerine çektiler. Vücutları birer kuş tüyü kadar hafiflemişti. ''Bilgi ağacının meyvesi bir ayna gibidir.'' dedi El-Mansur. ''Ona nasıl bakarsan, aksini de aynı şekilde bir değişikliğe uğramadan ama birkaç kez kuvvetlenmiş olarak görürsün. Üzgün biri fedailerin soluğunu ciğerlerine çektiği takdirde üzüntüsü daha da artar.'' Cesur olan artık hiçbir şeyden korkmaz. Tereddütlü olan da bir korkağa dönüşür. Bana inanmıyor musun? Doğru söylediğimi sana ispat edeceğim. El-Mansur ışığı söndürdü ve dar bir perdeyi yana çekti. İçinde bulundukları karanlık nişten mumlarla aydınlatılmış bir odaya bakıyorlardı. Geniş bir yatağın üzerinde ipek yastıklar ışıldıyordu. Bu nedir diye sordu Orlando. Acele etme, bol bol vaktimiz var. Ansızın bir kapı açıldı. Peçeli bir kadın, genç bir hayvan gibi kıvrak hareketlerle içeri süzüldü. Üzerindeki elbiseleri çıkartınca bir kadından ziyade genç bir kız olduğu ortaya çıktı. Vücudunun dolgun yuvarlaklıkları, olgun bir meyve kadar iştah açıcıydı. Göbek deliğini ve göğüs uçlarını Ceziret el Arap'ta adet olduğu üzere gerdeğe girer gibi kınayla boyamıştı. Göğüslerinin uçları, ılgın ağaçlarının çiçekleri gibi kan kırmızısı bir ışıltıya sahipti. Kadın yüzündeki peçeyi çıkarmamıştı. Bu da onun olduğundan daha çıplak görünmesine neden oluyordu. Ansızın kapıda genç bir zenci belirdi. O da çıplaktı ve gözle görülür bir şekilde tahrik olmuştu. Adam ve kadın derin nefesler alarak birbirlerini süzdüler. Utanmıyor, çekinmiyorlardı. Aldıkları her nefeste şehvetleri daha da kabarıyordu. Sonunda kadın büyüyü bozdu. Gözlerini adamın üzerinden ayırmadan yatağa doğru geri geri yürüdü, üzerine uzandı ve bacaklarını açtı. Kadınlığının nemli eti ortaya çıkmıştı. Venüs tuzağı, yılan çukuru. Birden vücudunun üzerine kara bir gölge çöktü. Tek bir kelime etmeden, en küçük bir dokunuş veya hazırlık aşaması olmadan genç zenci kadının içine girdi. Kadın da kolları ve bacaklarıyla ona sarıldı. Adamın deniz dalgalarını andıran kalça hareketleri giderek hızlanıyor ve sertleşiyordu. Kadın da kısa çığlıklar ve inlemelerle ona teşekkür ediyor, soluklar sıklaşıyor, at ve binicisi kendilerinden giderek daha fazla geçiyordu. Ortak hedeflerine doğru bir yarış arabası süratiyle ilerliyorlardı. El-Mansur perdeyi kapattı ve nargilenin marpucundan derin bir nefes çekti. Allah onlara zevklerin en büyüğünü armağan ettiği anda aşıkları seyretmek günahtır. Peygamber böyle söylemişti. Bu kadın kim? Pazardan biri. Hangi pazardan? Bizim toplum düzenimizde erkek akrabası olmayanlar müstesna, kadınların çalışmasına müsaade edilmez. Onlar da pazarda çalışır. Orada kazandıkları para karınlarını doyurmaya yeter. Ama genç bir kadın ete sadece mutfağı için ihtiyaç duymaz ve şeriat kuralları genç dulların ihtiyaçlarını dikkate almaz. Ben onlara burada rahatlama imkanı sağlıyorum. Duvarlarımın arkasında her türlü şüpheden ve basılma korkusundan uzaktalar. Peçelerini çıkarmadıkları için kim olduklarını ben dahi bilmiyorum. Burada ihtiyaçlarını giderdikten sonra şehrin sokaklarında inananlar topluluğunun onlardan beklediği saygıdeğer yaşamı sürmeye devam ediyorlar. Nubyalı muhafızlar bu kutsal görevi seve seve yerine getiriyorlar. Ben de gece için iştahımı açıyorum. Çocukluğumuzdan bu yana başkalarını mutlu kılan şeyler daima ilgimizi çekmiştir. Bu konuda sen ne dersin? Orlando'dan cevap gelmeyince El Mansur devam etti. Haremim sana ait. Kızlarım ve mutluluk iksiri sana cennetin kapılarını açacak. Normalde bir yabancının kadınların odalarına girmesi mümkün değildir. Bundan ötürü böyle bir davetin geri çevrilmesini büyük bir hakaret olarak kabul ederim. Arapların şeref anlayışı sana seçim şansı bırakmıyor. Ayrıca gördüğüm gibi mutluluk iksiri ve kadının şehveti kasıklarının üzerinde epey etkili olmuş. Geniş kesimli şalvarın bile kabaran erkekliğini gizleyemiyor. İnsan üç şeyi geri alamaz. Yaydan fırlayan bir oku, düşünülmeden söylenen bir sözü ve kaçırılan fırsatları. Orlando zaten epey zamandır Orlando olmaktan çıkmıştı. Önüne bir ayna tutulsaydı bir yabancı ile karşılaşmış olurdu. Tıpkı sahnede olanları seyreden bir izleyici gibi. Kendisine de uzaktan bakıyordu. Gördüğü manzaradan çok etkilenmişti. Üstelik esrar ve banotu yüzünden bu etki yüzlerce kez kuvvetlenmiş, tüm sinirlerinin bir şeytan gitarının telleri gibi gerilmesine neden olmuştu. O gece Orlando bir kez daha tarikata kabul töreninde yaşadığı kutsamanın tüm mucizelerini yaşadı. Su ve ateş, cennete çıkış ve cehenneme dönüş, ana rahmine düşme, doğum ve ölüm. Hafif, çok hafif, ışığa boğulmuş bir kelebek olarak dünyaya gelmek için solucan suretinden sıyrılmaya çalışan bir tırtıl gibiydi. Sıcak yaz akşamlarında çiçekten çiçeğe uçan, çiçeklerin aşk köleliğini yapan kelebekler de kendilerini böyle hissediyor olmalıydı. İçindeki tüm şehvet duyguları kabarmıştı. İffet yeminimi bozduğum takdirde beni affet Tanrım diye dua etti o akşam yatarken. Ama bu insanların neler hissettiğini, neler düşündüğünü bilmediğim takdirde tarikatımın bana verdiği görevi nasıl yerine getirebilirim? Orlando El Mansur'un hareminde 2 gün ve 2 gece geçirdi. Ölüm kadar derin uykusundan nihayet uyandığı zaman aklından şunları geçiriyordu. Bilgi ağacının meyvesini yedikten sonra Adem de kendisini böyle hissetmiş olmalıydı. El Mansur'a ise şöyle dedi. Bu hayatımın en uzun ve en maceralı yolculuğuydu. Haklısın diye karşılık verdi Mansur. Haremimde yapılan bir yolculuk, dünyanın bir ucundan diğer ucuna yapılan bir yolculuğa benzer. Bir ay boyunca bir ülkede yolculuk etme veya bir ay boyunca o ülkenin kızlarından biriyle beraber olma arasında bir seçim yapabilme şansına sahip olsaydım, bir an bile tereddüt etmeden kızı seçerdim. Biraderlerinin iffet yemini etmiş olduğu bir tarikata mensup olduğumu biliyorsunuz dedi Orlando. Bir kadınla beraber olan bir tapınakçı. Bir kadın mı diye sözünü kesti onun El Mansur. Kadınlardan mı söz ediyorsun? Dikkat et, bu yaptığın bana hakarettir. Benim haremimde kadın falan değil, sadece ve sadece cennet bahçelerinden gelen huriler, iyi ve namuslu insanlara Allah tarafından vaat edilen o efsanevi güzeller bulunur. Kadınmış, sen burada Fenike camından ve Çin porseleninden daha narin ve kırılgan olan sanat eserlerinden söz ediyorsun. En usta yaratıcının eliyle şekillendirilmiş, en değerli maddelerden yapılmış hazineler. Bu öğlen kollarının arasında uyandığın berberi kızı, nadide parçalarımın en seçkinlerinden biridir. İdeal sevgili ilk olarak 3 yıl Medine'de, sonra 4 yıl Mekke'de kalan, sonra da eğitimini tamamlamak için 14 yaşında Irak'a getirilen bir berberi kızıdır. Böylece ırkının özelliklerini Medine kadınlarının asaletiyle, Mekke kadınlarının zarafetiyle ve Irak kadınlarının kültürüyle birleştirmeyi başarabilir. Hele bir de bir yılan gibi kıvraksa. Bu da neden? Diye sordu Orlando. Daha öğrenmen gereken çok şey var, diye gülümsedi El Mansur. Bir sevgilide kıvraklık çok önemlidir. Bir cavarinin sırtı öyle esnek olmalıdır ki, sana aynı anda hem üst hem de alt dudaklarını sunabilsin. Bu bilginin kaynağının kim olduğunu biliyor musun? Genç Hasan Sabbah'ın şair dostu Ömer Hayyam. Hiçbir Hristiyan şair böyle bir şey yazmaya cüret edemez. Demek dininiz bu denli açık konuşmaya izin veriyor, öyle mi? Kur'an şöyle der: kadınlar sizin tarlanızdır. Onları nasıl süreceğiniz sizin işinizdir. Öte yandan ben en büyük şairlerimizden biriyle aynı fikirde olduğumu da belirtmeliyim. Eğer bir günah işleyeceksen en alasını işle. Şarap içeceksen en iyisini iç. Yuva yıkacaksan buna değer bir kadın bul. Böylece Tanrı nezdinde belki bir günahkar olursun. Ama dünyada bir budala olmazsın. Bu düşünce hoşuma gitti diye güldü Orlando. Ama peygamberiniz şöyle dememiş miydi? Orlando doğru kelimeleri bulmaya çalıştı. Aş şehvet diye yardım etti ona El Mansur. Yataktaki zevkler. Genç Muhammed çok çekingen olduğu için sivri dilli Mekkeliler onun erkekliğinden şüphe duyduklarını söylüyorlardı. Ama bu durum çok çabuk değişti. Yaşlı ve tecrübeli Hatice'nin denetiminde Muhammed ateşli bir aşığa dönüştü. Öyle ki kısa süre zarfında 8 çocuk sahibi oldu. Allah'ın Muhammed'i 30 erkeğin kudretiyle donattığı söyleniyor. Şu sözlerin ona ait olduğu da bilinir: bu dünyada en çok kadınlardan ve güzel kokulardan hoşlanırım. Ama sonra da bir peygambere yakışan sözler ilave etmeyi de ihmal etmemişti. Benim gerçek göz bebeğim ise namazdır. Bu sözlerin ona mı yoksa yaşam öyküsünü yazan başkalarına mı ait olduğunu kim bilebilir ki? Orlando günlerini şehrin çarşılarında geçiriyordu. Balık pazarında her türlü deniz ürünü satılıyordu. Kelebek kanatlarından daha canlı renklerle ışıldayan yüzgeçlere sahip uçan balıklar, altın renkli çapan balıkları, dişleri iğne sivriliğinde müren balıkları, dev yengeçler, mermerden yapılmışa benzeyen istiridyeler, kelt kalkanları kadar büyük zırhlara sahip kaplumbağalar. Gün boyayıcılarının çarşısı çiçek tarlalarıyla dolu bir bahçe kadar renkliydi. Orlando, yüzü peçeli bir kadına ait olan bir tezgahın önünde durmuştu. Bir kadının satıcılık yapmasına pek ender rastlanıyordu. Peçenin önündeki ince çizgiden görünen gözler birer elmas gibi ışıldıyordu. Süt beyazı bir ten, yosun yeşili bakışlar, heyecanlı, ateşli. Kara çarşafa bürünmüş kadın bir an için ona dikkatle baktı. Sonra ürkek bir çocuk gibi geriye çekilerek dükkanın içine kaçtı. Orlando etrafına bakındı ancak civarda ondan başka kimse yoktu. "Benden mi kaçtı?" diye geçirdi aklından. "Ama neden? Yanlış bir şey mi yaptım? Kadınları kim anlayabilir ki? Tutku labirentleriyle dolu o yüzlerin altında hangi sırların gizli olduğunu kim bilebilir?" Düşlerin, masalların ve hayallerin örtülü dünyası, çarşafın altında şehvetin ve baştan çıkarmanın gizini taşımıyor muydu? İki adam onun düşüncelerine son verdiler. "Sana birkaç soru soracağız, bizi takip et. Siz kimsiniz?" "Cubardan, düzenin sopalı koruyucuları." Orlando'yu aralarına alarak doğruca zindan sorumlusunun, Amir Haras'ın evine götürdüler. Neler olup bittiğini anlayamadan bir hücreye tıkılmış ve zincire vurulmuştu. Öğle namazından sonra Gazia'nın tahkikat hakiminin huzuruna çıkartıldı. Onunla birlikte odada bir yazıcı, yün boyayıcıları çarşısındaki peçeli kadın ve başka bir kadın daha bulunuyordu. Tek kelime etmeden bir süre onu süzdüler. Sonra Gazia'n kadınlara döndü. "Bu muydu? Ona dikkatle bakın. En küçük bir şüphe bile ağır bir günah işlemenize neden olur. Bu yüzden yasanın emrettiği gibi size bir kez daha soruyorum. Bu muydu?" "Vallahi Allah adına bu oydu." Amir Haras sonradan Orlando'nun hücresine geldi. "Şehirde sana yiyecek getirebilecek tanıdıkların var mı? Hakkında ancak birkaç gün sonra hüküm verilecek." "Neyle suçlanıyorum?" "Cinayetle, çifte cinayetle." "Kimi öldürmüşüm?" "Mahkeme gününe kadar bu konuda konuşulması yasaktır. El İskenderiye'de tanıdığın kimse var mı?" "Amir El Umara'yı, El Mansur'u tanıyorum." "Sultanın kardeşini mi? Şaka yapıyorsun." "Şu anda şaka yapabilecek durumda değilim." "Sen ne tür bir ölüm meleğisin?" diye sordu El Mansur. "Hem bir fedaiye ölesiye korkutuyorsun, hem de çifte cinayet işliyorsun." "Ben katil değilim. İki görgü şahidi, cinayetleri senin işlediğine Allah'ın adı üzerine yemin ettiler. Ben müdahale etmeseydim, cuma günü büyük caminin önünde kelleni uçuracaklardı. Size yaşamımı borçluyum." "Ben de sana benimkini," dedi El Mansur. İkimiz de diğerimiz olmadan şu anda yaşıyor olamayacaktık. Artık kan kardeşiyiz. Haremindeki hurileri seninle paylaştım. Erkekler arasında daha yakın bir arkadaşlık olabilir mi? Artık güvenini kazandığımı sanıyorum. Söyle bana, sakladığın ölümcül sır nedir? Orlando bunun üzerine ona, Kelheim Köprüsü üzerinde işlenen cinayetten, görevinden ve hedefinden söz etti. Konuşmasını bitirince El Mansur şöyle dedi. Ölümünün peşinden gidiyorsun. Deylem dağlarından kurtulmayı başarsan bile, Deylem erkeklerinden asla kurtulamazsın. Mucize eseri onlardan kurtulmayı başarsan bile, fedailer işini bitirirler. Gitme. Ama bildiğim bir şey var. Yaydan çıkan bir oku artık kimse durduramaz. Siz tapınakçılar fedailere benziyorsunuz. Sana seni sultanlığın tam yetkili temsilcisi yapacak olan bir belge verecek ve korunma altına alınmanı sağlayacağım. Bu şekilde Deylem'e rahatlıkla ulaşabilirsin. Ondan sonra sana sadece Allah yardım edebilir. El Mansur kadehleri kırmızı şarapla doldurdu. Yün boyayıcılarının mahallesinde işlenen cinayetleri araştırttım. Sana benzeyen bir adam, bir hekim ile yardımcısını öldürmüş. Yün boyayıcılarının mahallesinde bir hekim mi? Boyacıların pek hoş bir işte çalıştıkları söylenemez. Mahalleleri tıpkı bir tabakhane gibi kokar. Kimse oraya gönüllü olarak gitmez. Bu nedenle de karanlık işler yapanların faaliyetlerine son derece uygun bir yerdir. Bir hekim ve karanlık işler. Öldürülenler Bazmazhab, Vabat, Kaş adı verilen inançsızlardı. Küçük oğlanları hadım eder, kızları da suskunlaştırırlar. Kızları mı? Dorka ceylanları. Bundan söz edildiğini daha önce hiç duymamış mıydın? Ömer Hayyam'ın bir şiirinde bir dorka ceylanı kadar kıvrak, güzel ve suskun denir. Kızların bir daha konuşamamaları sağlanır. Bu nasıl olur? Kızların dudakları mühürlenir. Ses tellerinin ve dilin kesilmesi, hayalların kesilmesinden daha büyük bir yetenek isteyen bir iştir. Öldürülen hekim bu alanın uzmanıydı, bir Yahudiydi. Müslüman hekimlerin bu işi yapmaları yasaktır. Hekim zengin bir adamdı. Ancak cinayet hırsızlık amacıyla işlenmemiş. Para sandıklarının açık durmasına rağmen hiçbir şey çalınmamış. Olayı araştıran cüddarlar, katilin bir şekilde rahatsız edildiğini ve telaşla olay yerinden kaçmak zorunda olduğunu düşünüyorlar. Ancak olayı gören iki kadının söylediğine göre katil, ölüm evini büyük bir sükunetle, görevini bitirmiş veya intikamını almış bir adamın huzuruyla terk etmiş. Cinayetler nasıl işlenmiş? Adamların boğazlarına incecik birer hançer sokulmuş. ''Aman Tanrım!'' diye geçirdi aklından Orlando. ''Tıpkı Kelheim dükü gibi.''